Ayrım 3. Evrenden Torpilim Var. Aykut Oğut. Sayfa 45. Kelimelerin Önemi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Düşünceleriniz hayattaki gerçekliğinizi yarattığına göre ne düşündüğünüzü çok iyi bilmeniz gerekiyor. Genelde bir konuyla ilgili olarak ben şunu düşünüyorum dersiniz ve buna gerçekten inanırsınız. Ama aynı zamanda kullandığınız, ağzınızdan otomatik olarak çıkan kelimeler sizin aslında o konuyla ilgili enerji frekans seviyenizi hemen ele verecektir. Buna gizli düşünceler ya da ego diyebiliriz. Evet, biliyorum, en korkunç kelimeyi kullandım. İşte gemiyi asıl yöneten sizin gizli düşüncelerinizdir. Siz istediğiniz kadar ağzınızla bir şey söyleyin. Eğer gizli düşünceleriniz, yani egonuz sizinle aynı fikirde değilse işiniz zor. Hepimizin günlük hayatta karşılaştığı örneklerle konuyu biraz daha açmaya çalışalım. Liseyi bitirdikten hemen sonra ilk kız arkadaşımla olan ilişkim 3 ya da 4 ay sürmüştü. İlişki beni başka bir erkekle aldatmasıyla sonuçlandı. Tahmin edebileceğiniz gibi dünya başıma yıkılmıştı. Hani hepimiz olur ya, ilk ilişkimizin sonsuza kadar süreceğini zannederiz. Ben de öyle sanmıştım ama gizli düşüncelerim, yani egom, başka havadan çalıyormuş demek ki. İlk 2-3 yıl öylesine takıldım. Çıktığım bazı insanlar oldu ama ciddi hiçbir ilişkim olamadı. Daha sonra sanırım yaklaşık 3 ya da 4 yıl kadar sonra yine ciddi bir ilişkiye girdim. Bu da 1 yıl kadar sürdü ve içinde yine aldatmayla ilgili bir takım sorunlar yaşandı. Ondan sonra ben bir daha iflah olmadım. Sonraki 10 yılı 1 ay ya da en fazla 2 ay süren ilişkilerle geçirdim durdum. Ne yalan söyleyeyim, başta çok keyifli bir durum gibi görünüyordu. Hatta öyle ki hocalarım Darrell Rutherford ve Mike Dooley ile ilk çalışmaya başladığım zamanlarda hiç ilişkiler konusuna değinme ihtiyacı bile duymamıştım. Ta ki bir gün ciddi bir ilişki isteyene kadar. Artık dedim, evrenin nasıl çalıştığını biliyorum. Kendime tam istediğim gibi bir ilişki yaratmam mümkün. Sonraki 6 ay birbirinden korkunç deneyimlerle geçti. Çıktığım her kadın bir öncekinden beterdi. Biri psikopat, biri alkolik, biri nokta nokta, muhtemelen uzaylı falandı. Yahu dedim, bu işte bir yanlışlık olmalı. Hani biz kendi gerçekliğimizi yaratırdık? Hani frekansı ayarlayınca bu iş olurdu? Sonunda konuyu Darrell'la konuşmaya karar verdim. Bana ego ile ilgili bir iki şey anlattı ama nafile. Kafama dank etmedi. Ben birbirinden acayip ilişkilerde son derece başarılı bir şekilde ilerliyordum. Derken bir gün Darrell'la bambaşka bir konudan bahsediyorduk. Darrell bana masaj için evine gelen kadının o hafta geç kaldığından bahsediyordu. Ben de hiç farkında olmadan şöyle bir cümle kullanmışım. İşte kadın milleti değil mi? Hiç güven olmaz. Darrell birden gülmeye başladı ve işte dedi. Bu yüzden tam istediğin gibi bir ilişki yaşayamıyorsun. Düşüncelerinin istediği şeyle gizli düşünce egonun istediği şey birbirinden farklı. Kadın denildiği zaman aklına ilk gelen ne kadar güvenilmez oldukları. Bu yüzden hayatına çektiğin kadınların hepsi güvenilmez olmak zorunda. Haklı olduğu zaman Darrell'dan nefret ediyordum ve adam her zaman haklıydı. Gerçekten dönüp baktığım zaman hayatıma çektiğim kadınların yegane ortak özellikleri güvenilmez olmalarıydı. Evren benim enerjimi okuyordu. Benim istediğimi, düşündüğümü ya da söylediğimi sandığım şeyi değil, enerjime eşit olanı bana veriyordu. Çok basit bir cümle, enerjimi hemen ele vermişti. Kendi enerjimi fark etmeden 10 yılı aşkın bir zaman geçirmiştim ve bu süre boyunca evren bana hiç durmadan her an istediğim şeyi vermeye devam ediyordu. Eğer o zamanlar sizinle tanışsaydık ve bana Aykut, kadınlara güvenir misin diye bir soru sorsaydınız, herhalde size kadınların nasıl güvenilir olduklarıyla ilgili son derece felsefi, yarım saat sürecek bir konuşma yapabilirdim ve konuşmanın içinde gerçek düşüncem hiç yer almazdı. Hayır, güvenmem. Neyse, hocamla bu konu üzerinde çalıştık. Çok kısa bir sürede hayatıma son derece güvenilir bir kadın çektim. Gizli düşüncemi değiştirdiğim an hayatımdaki olaylar da değişmeye başladı. Aradan 4 yıl geçti ve hala Esra ile birlikteyim. Hatta kısa bir süre önce de evlendik. Bana yaşam koşulu için gelen insanları ya da sadece sohbet ettiğim arkadaşlarımı çok iyi dinlemek adetimdir. Çünkü farkında bile olmadan kullandıkları kelimeler gerçekten ne demek istediklerini anlatır ve frekansları hakkında çok detaylı bilgi verir. Bir örnek daha inceleyelim. Çok sevdiğim bir arkadaşım olan Aslı T ile bir araya gelip öğle yemeği yemek günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti. Bana arada bir şirket dedikodularını anlatırdı ve bayağı eğlenirdik. Bu dedikodular arasında hep dikkatimi çeken şey, o şirkette hiç kimsenin terfi almasının mümkün olmadığıydı. Şirket yaklaşık 10 senedir aynı çekirdek kadroyla devam etmiş ve yine kimsenin yükselmesine izin verilmemişti. Aslı bu konuyu zaman içinde kendi gizli düşüncesi haline getirmeyi çok iyi becermiş ve şirketteki 3 yılını sürekli bir amaç peşinde koşarak geçirmişti. Terfi alabilmek. Eğer Aslı ya terfi alabilecek misin diye bir soru sorsaydık cevabının evet olduğundan hiç şüphemiz olmazdı. Ama gelin görün ki sıradan sohbetlerimizde sürekli konuştuğumuz konu şirkette kimsenin terfi alamamasıydı. Kimseye terfi verilmeyen bir şirkette terfi almak mümkün değildir. Vazgeçin demiyorum. Asla. Aksine son derece mümkün ve kolaydır diyorum. Eğer gizli düşünce ego sizinle aynı fikirdeyse. Aslında durumunda gizli düşünce ego terfi verilmeyeceğine inanmıştı. Çünkü dikkati ve sıradan gibi görünen kelimeleri hep bu doğrultudaydı. 3 yılın sonunda istediği olmadığı, aslında gizli düşüncesinin istediği olduğu için işten ayrıldı ve çalışanlarına terfi veren bir şirkete geçti. Çok daha basit gibi görünen bir konuyla ilgili son bir örnek daha vermek istiyorum. Esra ile benim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdan bahsedeceğim. Norman W. En büyük keyfimiz Norman'ın arabasıyla bir yere gitmek ve bu sırada onun bu gizli düşünce, sözde görünen istek çelişkisini seyretmekti. Norman her seferinde aynı çelişkiyi ve doğal olarak sonuçlarını hiç sektirmeden yaşardı. Hollywood sokaklarında arabayla gidiyoruz. Amacımız güzel bir yerde yemek yemek. Norman, restoranın park yerine para verip park etmek istemediği için cadde üzerine park edebileceği bir yer aramaya başlar. Arayışı başladığı an Esra'nın ve benim yüzümde muzip bir gülümseme belirir. İkimiz de biliriz ki Norman'ın park yeri bulması imkansızdır. Evrenin Norman'a garezi olduğu için değil, sadece park yeri aradığı, bulacağını düşündüğü ama sorduğumuzda farkında bile olmadan artık oralarda park yeri bulmak imkansız dediği için. Sonunda her seferinde Norman bizi restoranın önünde indirir ve kendisi park yeri bulma çabalarına tek başına devam ederdi. Yaklaşık 20 dakika sonra kanter içinde gelirdi. Her seferinde aradığı park yerini 2-3 kilometre ileride başka bir semt civarında bulmuş ve onca yolu geri yürümüştür. Norman'a sorsanız bu iş trafiğin suçu, onun suçu, bunun suçu. Aynı semt üzerinde Esra ile benim arabamla geziniyorsak park yeri bulmamız hem de en güzel yerde genellikle de gideceğimiz mekanın tam önünde an meselesidir. Çünkü ikimiz de gizli düşüncelerimizi ve bunun sonucu olarak ağzımızdan çıkan kelimeleri çok dikkatli seçeriz. Şimdi böyle sorunları sadece anlatıp sizi ortada bıraktığımı düşünmeyin. Buna benzer durumların çözümü çok kolay. Gizli düşünce, egonun nasıl çalıştığını çözümleriyle birlikte detaylı bir şekilde 4. bölümde anlatacağım. Su uyur, ego uyumaz. Hadi göster amcalara egonu. Bak amcası, kocaman bununkisi. Okumaya başlamak üzere olduğunuz bölüm, bence hayatınızın kilit noktalarından birini, belki de en önemlisini anlatmak üzere. Eğer şu an bir kafede bir yandan bu sayfayı okuyup bir yandan da yan masada oturan güzel kızı ya da yakışıklı adamı kesiyorsanız okumaya devam etmeyin. Okuyormuş gibi yapın ve gidin yan masadakiyle konuşmanın bir yolunu bulun. Bu bölüme başlamadan önce bütün dikkatinizi satırlara vermiş olmanızı hararetle tavsiye ediyorum. Bugüne kadar ego kelimesini binlerce defa duydunuz ve kullandınız. Mesela, ego sizin düşmanınızdır. Egosuz olmak hayatın en üst mertebesidir. Sakın egonuzu dinlemeyin. Egonuzu elinizden gelen her an susturun. Ego ile yaptığınız savaştan galip çıkmak sizin elinizde. Ego kötüdür. Egosuyla hareket edeni kimse sevmez. Egomdan kurtulmak için workshop yapıyorum. Egomdan nefret ediyorum. Egomu bir kavanoza kapatıp denize attım. Daha yüzlerce cümle kurulabilir. Şimdi bu cümleleri bir kere daha okuyun. Eğer bir tanesiyle bile aynı fikirdeyseniz, okurken bir madde için bile kafa sallayıp onayladıysanız iddia ediyorum. Hayatta istediklerinizi hala gerçekleştirememiş çoğunluğun bir parçasısınız. Geçmiş olsun. Bilmiyorum hangi öğretileri takip ettiniz. Bilmiyorum ne kadar fayda gördünüz o öğretilerden. Bildiğim tek şey, eğer işinize o kadar yarasalardı, şu an hiçbir derdiniz kalmamış olurdu. Amacım sırf bazı kültürleri ve öğretileri kötüleyen bir kitap yazmak değil. En azından bu kitap bunun için yazılmadı. Amacım, benim hayatımda 12 yılıma mal olan bir hatayı sizin de yapmamanıza bir parça olsun katkıda bulunabilmek. Ego ile ilgili bütün bildiklerinizi unutun ve bir tek şu cümleyi kafanıza sokun. Ego sizin en iyi dostunuz. Yatın kalkın, egonuz olduğu için şükredin. Arkadaşlarım ya da koçluk yaptığım insanlar ben bu kadar ani ve sert bir çıkış yapınca çok şaşırırlar. Size de aynı şey olmuş olabilir. Okumaya devam edin. Bu bölümün sonuna geldiğinizde oldukça rahatlayacağınızı umuyorum. Egonun kelime anlamı üzerinde bayağı sözü karıştırdım ve sonunda şunu buldum. Ego, kelime olarak Latince bir kelime. Yani Latince dışında diğer tüm diller çeviri olmaktan öteye gidemez. Bunun üzerine Latince'de egonun ne demek olduğuna baktım. Paragraflar dolusu felsefi açıklamalar beklerken baktığım bütün Latince sözcükler bana aynı sonucu verdi. Ego eşittir ben. Evet, ego ben demek. İsteyen hemen açıp Latince bir sözlükten bakabilir. Şimdi bu bölümün başında size verdiğim ego ile ilgili cümleleri, ego kelimesini benle değiştirerek tekrar yazmak istiyorum. Benliğiniz sizin düşmanınızdır. Bensiz olmak hayatın en üst mertebesidir. Sakın beni dinlemeyin. Beni elinizden gelen her an susturun. Benle yaptığınız savaştan galip çıkmak sizin elinizde. Ben kötüyüm. Benliğiyle hareket edeni kimse sevmez. Benden kurtulmak için workshop yapıyorum. Benden nefret ediyorum. Beni bir kavanoza kapatıp denize attım. Nasıl? Hoşunuza gitti mi? Hadi bakalım. Şimdi çivili tahtalarda yatarak, kendinizi yıllarca mağaralara kapatıp, kendinizden kurtulmaya çalışın. İyi şanslar. Ego ile yapacağınız hiçbir savaşı kazanamazsınız. 2 kere 2 4 eder. Bükemediğiniz eli bir an önce öperseniz sizin için daha iyi olur. Gelin en başından başlayalım bu yakın arkadaşınızı tanımaya. Kendiniz ve etrafınızla ilgilidir. Dır, dur, dırla biten veya benle başlayan her cümle gizli düşüncenin egonuzun ürünüdür. Ve gemiyi asıl kontrol eden bu gizli düşüncelerdir. Bakın şöyle. İş bulmak zordur. İyi bir ilişkiyi yürütmek imkansızdır. Para kazanmak zordur. Ben akıllı değilim. Ben akıllıyım. Ben çirkinim. Ben güzelim. Acı çekmek hayatın bir parçasıdır. Beni kimse sevmiyor. Fazla mal haramdır. Ben hak etmiyorum. Fark ettiğiniz gibi egonun cümleleri hem pozitif hem de negatif olabilir. Aslında ikisi de değil. Yani ne iyi ne kötü. Sadece kendiniz ve hayatla ilgili edindiğiniz gizli düşünceler hepsi bu. Her an değişebilirler. Bu gizli düşünceler ne zaman başlar? Bunu tam bir kurala oturtmak mümkün değil. Ama genelleme yapacak olursak, hayatla ilgili gizli düşünceleriniz 0-10 yaş arası en yoğun biçimde şekillenir. Genellikle de bize yakın olan insanların üzerimizdeki etkileriyle oluşur. Anne baba, kardeş, oyun arkadaşlarımız, hayatımızda önemli yeri olan akrabalarımız, hocalarımız egomuzu oluştururken bize bayağı yardım ederler. Egomuzu bu kadar küçükken oluşturmaya başladığımızı söyledikten hemen sonra size biraz önce anlattıklarımla çok çelişecekmiş gibi görünen bir açıklama yapacağım. Egonuz siz değilsiniz. Nasıl yani? Hani Latince sözcükler karıştırmıştım, ne oldu şimdi demeyin. Bekleyin bitireyim. Ego sizin küçük yaşlardaki haliniz. Küçükken yaşadığınız bir olay ve bu olay karşısında hissettikleriniz yüzünden masumca vardığınız sonuç. Ego için bir karar niteliği taşır. O andan itibaren de ego hayatınızı o karara uygun bir şekilde yaşamanızı sağlar. Gelin yine yaşanmış bir örnekle kendi egomun bana aynı filmi nasıl tekrar tekrar izlettiğini birlikte görelim. Ben hayatının 27 yılını kıskançlıkla geçirmiş bir insanım. İlişkilerimde ana tema hep kıskançlık olmuştur. İlişkilerim ya hep kıskançlık yüzünden ya da kıskançlığın yarattığı baskıdan kaynaklanan tartışmalar yüzünden bitmiştir. Bakın bu 27 yıl süren kıskançlık nasıl ortaya çıktı? 1976 yılıydı sanırım. 5 yaşındaydım. O zamanlar Florya'da kamp yapmak çok popülerdi ve biz de her yaz mutlaka annemle oraya giderdik. O yıl annemin bir arkadaşı ve onun benimle hemen hemen aynı yaşlardaki oğlu da bizle gelmişlerdi. O tatille ilgili tek hatırladığım, size anlatmak üzere olduğum sadece 20 saniyelik anımdır. Denizden çıkmış, kamp alanına doğru ben, annem, annemin arkadaşının oğlu ve annesi sıralamasıyla yürüyorduk. Ben bir yandan annemin elini tutmuş, bir yandan da domatesli beyaz peynirli yarım ekmeğe yapılmış öğle yemeğimle cebelleşiyordum. Ellerim küçücük olduğu için ekmeği kavrayamıyordum ve domates dilimleri tek tek ekmeğimden düşmeye başlamıştı. Bunu gören annem bana, "Bak bir tanem, elimi bırakıp iki elinle tutarsan ekmeği daha rahat yersin," demişti. Annem genelde hep haklıydı. Ben de annemin elini bıraktım ve ekmeğe iki elimle sarıldım. Bundan sonrası korku filmlerindeki gibi ağır çekim şeklinde kalmış aklımda. Annem ben elini bıraktıktan sonra sağ elinde tuttuğu plaj çantasını sol eline aldı ve boşta kalan eliyle gitti diğer veledin elini tuttu. İçimden "yıkarım ben bu Florya'yı başınıza," demek geçti ama henüz 5 yaşında olduğum için öfkeyle karışık bir hüzün içinde lokmalar boğazımda kalarak ekmeğimi yemeye devam ettim. Ama o an bir karar aldım. Eğer sevdiğim kadının elini bırakırsam başkasının elini tutar. Egom bunu hemen bir komut olarak algıladı ve yapılacaklar, yaşatılacaklar, deneyimlendirilecekler listesine ekledi. 2 yıl içinde egomun çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başladı. Bu sefer 7 ya da 8 yaşındaydım. Bir hafta sonu kuzenimle oyun oynarken annem odaya gelip, "Siz anneanneyle usul usul oturun, ben işlerimi halledip hemen geleceğim ve geldiğimde sizi Yıldız Savaşları filmine götüreceğim," dedi. Çılgınlar gibi sevinmiştik. Annem evden çıkar çıkmaz benim dahiyane fikrime uyup salonu Yıldız Savaşları'ndaki ana gemi haline getirmeye karar verdik. Ters çevirdiğimiz koltuklar uzay gemisi, annemin kristal paha biçilmez vazoları, kolumuza geçirdiğimiz lazer silahlarımız, sakızı aynaya yapıştırdığımız Osmanlı dantelleri öldürdüğümüz uzaylılar haline aldı. Annem eve geldiğinde manzarayı görünce ister istemez oyunun bir parçası oldu. Sinirinden Yıldız Savaşları'ndaki kötü adam gibi nefes alıp veriyordu. Annem ana geminin halini pek beğenmedi ve o tarihi cümleyi sarf etti. "Sen evde kalıyorsun, cezalısın. Ben kuzenini sinemaya götüreceğim." 2 yıl önce aldığım karara bir yenisini eklemiştim. Eğer sevdiğim kadını üzersem, kızdırırsam, mutlu etmezsem gider başka bir erkeği seçer. İlk kız arkadaşım 17 yaş civarındayken olmuştu. Tahmin edin ne oldu? Evet, beni aldattı. Önceki bölümlerde bahsettiğim kadınlara güvenmeme durumumun çıkış noktasını anlamışsınızdır. Egonun oyunlarını bilmediğim ve çekim yasasından haberim bile olmadığı için 17 yaşında bu tip bir ilişki yaşayıp aldatılınca kadınlara nasıl güvenecektim? Hani şu hatırladığınız ama niye hatırladığınızı bir türlü anlayamadığınız küçük anı parçacıkları var ya, işte onlar egonun aldığınız kararları kanun haline getirdiği anlardır. Gizli bir şekilde hayatınızın her günü size bunları tekrarladığı için o anları hiç unutmuyoruz. O yılı, o haftayı, hatta o günü hatırlamıyor bile olabilirsiniz. Ama o 1-2 dakikalık anı parçacıkları sizin hayatınızın dönüm noktalarıdır. Ego kutular yaratır ve sizi bu kutuların içinde tutmaya çalışır. Bu kutulara sizin gerçeklik anlayışınız diyelim. Ego sizi içinde bulunduğunuz kutunun dışında başka hiçbir gerçek ve başka hiçbir ihtimal olmadığına o kadar güzel inandırır ki bazen eliniz kolunuz bağlı yıllarca aynı kutunun içinde kalabilirsiniz. Bu kutu olayını biraz daha açmak istiyorum. Önce şemaya bir göz atın. Şu anki gerçekliğiniz, şu anki kutunuz. Aylık sabit gelirim var ve müdür olmadan bu geliri arttırmam mümkün değil. Sevgilim benimle her zaman ilgilenmiyor. Kriz varken benim daha fazla para kazanmam imkansız. Olmasını istediğiniz gerçekliğiniz, bir sonraki kutunuz. Aylık sabit gelirimin yanında başka kaynaklardan da para gelir. Son derece iyi giden bir ilişkim var. Piyasanın durumu ne olursa olsun benim işlerim iyi gidiyor. Bir kutunun içindeyken ancak o kutuya ait gerçekleri deneyimleyebilirsiniz. Diyelim ki sizin kutunuzda aynı şekildeki gibi, yani aylık sabit bir maaşınız var ve bunu arttırmak istiyorsunuz. Ego size bunun imkansız olduğunu ispatlamak için elinden geleni yapacaktır. Sizin gerçekliğinizde, yarattığınız ve egonun koruduğu kutuda maaşınıza zam yapılmadığı sürece daha fazla para kazanmanız mümkün değildir. Buna inandığınız sürece de zaten mümkün olmayacaktır. Daha fazla para kazanmanız için yapmanız gereken ilk şey eski kutunuzdan çıkıp yeni kutuya adım atmanız. Yani başka kaynaklardan da ek para geleceğine inanmaya başlamanızdır. Siz bu süreci yaşarken ego elinden her geleni yapacak ve sizi yeni kutunun sadece hayal ürünü olduğuna, maaşınız artmadan daha fazla para kazanmanızın mümkün olmadığına ikna etmeye çalışacaktır. Siz kendi kendinize "Yahu acaba mümkün mü? Cidden ek bir yerden para gelebilir mi?" derken ego yavaşça kulağınıza fısıldamaya başlayacaktır. "Olmaz öyle şey. Bunların hepsi deli saçması. At şu kitabı çöpe. Bak falanca kaç yıldır çalışıyor. Filanca müdür olduğu için bu kadar kazanıyor." İşte bu noktada iki alternatifiniz var. Ya siz egonuzu ikna edecek ve yeni kutuya adım atacaksınız ya da ego sizi ikna edecek ve eski kutunuzda tutmayı başaracak. Hemen başka bir örnekle kutudan kutuya atlamanın ne demek olduğunu tekrarlamak istiyorum. İrem'le 10 yıl kadar birbirimizi görmedikten sonra ilk defa ben Türkiye'ye döndüğümde bir cumartesi gecesi buluştuk. Biraz sohbet ettikten sonra bana "Sende bir değişiklik var, hayırdır, gözlerinin içi parlıyor" dedi. Ben de kendisine kısaca hayatımı nasıl değiştirdiğimi anlattım. Egodan, kutulardan falan bahsettim. Konuyla bayağı yakından ilgilendi ve kendi gerçekliğinden bahsetmeye başladı. O sıralarda bir şirkette yönetici olarak çalışıyordu ve artık daha yükselebileceği bir yer kalmamıştı. Ve gelirinin yükselmesinin tek yolu da her yıl düzenli olarak aldıkları %12 civarı zamdı. Hatta o hafta içinde de zamın gerçekleşeceğini ama %10-12'yi geçmeyeceğini söyledi. Ben de bunun bile egonun kendisini kutu içinde tutmak için fısıldadığı hikayelerden biri olduğunu söyledim. Gelirini artırması için ilk olarak bunun olacağına inanması gerektiğini, yeni kutuda ona daha iyi bir gelirin beklediğini anlattım. Sonra da çok basit bir egzersiz verdim. 2 gün sonra pazartesi öğlene doğru İrem beni aradı. 2 gün boyunca egzersizlerini yapmıştı. İş yerinden aradığı için çığlık atamıyordu ama çok heyecanlı olduğu sesinden belliydi. Kendisine yapılan zam oranı %35'ti. Bir kutudan diğerine geçmek için önce içinde bulunduğunuz kutunun varlığını, sınırlarını, nasıl göründüğünüzü tanımlamanız gerek. Sonra da yeni yaratmak istediğiniz kutunun nasıl göründüğünü, o gerçekliğin nasıl olmasını istediğinizi tanımlamalısınız. Son olaraksa yeni kutu hakkında ve sonrasında sizi bekleyen yeni gerçeklik hakkında heyecanlanmanız lazım. Bir kutudan diğerine geçmek istediğiniz zaman gerçekleşebilecek 3 durum vardır. 1. Ego sizin değişme olan isteğinizi, hevesinizi gördüğü an sizi ciddiye alacak ve sizi eski kutuda tutmak için eskisinden daha büyük bir çaba harcayacaktır. Yani korkularınız, kafanızın içindeki o küçük ses iyice yükselmeye başlayacak. 2. Evren yeni gerçeklik seçiminizle yeni kutunuzla ilgili doğru yolda olduğunuza dair size ufak sinyaller göndermeye başlayacak. 3. Ya da hiçbir değişim olamayacaktır. Bu da sizin henüz yeni kutu, yeni gerçeklik için ciddi bir seçim yapmadığınızın göstergesidir. Bakın hiçbir şeyin değişmemesi nasıl oluyor? Amerika'da ilk yaşadığım yıllarda İngilizce bilmeden oraya gittiğim için dille ilgili çok ciddi sorunlar yaşamaya başlamıştım. Bu sırada egom benim inançlarıma uygun yeni bir kutu oluşturmaya başladı. Yeni kutunun adı, eğer çok iyi İngilizce konuşmazsam hem de aksansız konuşmazsam bu ülkede oyuncu olarak iş bulmam imkansızdı. Kutuyu yaratan benim. Beni içinde güvenli bir şekilde tutması gereken egom. Birlikte harika bir iş çıkarttık ve ben sonraki 4 yıl boyunca oyuncu olarak hiçbir iş bulamadım. İnatla elemelere katılmaya devam ettim. İnatla okula gitmeye devam ettim ama olmadı. Oyuncu olarak elle tutulur bir iş bulamadım. Çünkü hala iş bulmanın dil bilgim ve diksiyonumla ilgili olduğuna inanıyordum. Arada kendime Arnold Schwarzenegger'i hatırlatsam da ego hemen kulağıma 1-2 cümle fısıldayıp beni kutumun içinde tutmaya devam ediyordu. Sonunda hocam da bu konu üzerinde çalışmaya ve yavaş yavaş kendimi geliştirmeye başladım. Bir kutudan diğerine başarılı bir şekilde geçebilmek, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilmek ve orada sağlam bir şekilde kalmak için atmanız gereken 2 temel adım vardır. 1. Kafanızda yarattığınız en kötü ihtimal senaryosunun aslında o kadar da kötü olmadığını kabul etmek. 2. Asla yeni kutunuza geçememeniz olasılığını kabullenmek. Öğrencilerime 2. maddeyi soru olarak yönelttiğimde hemen büyük bir tepkiyle karşılaşıyorum. Bir anda yüzlerinde bir korku ifadesi beliriyor. İşte bu, sizin istediğiniz şeye ne kadar bağımlı olduğunuzu gösterir. Hemen kendi hikayeme dönüyorum ve bu formülün uygulamasını sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak konuyu hocama açtığımda bana, "Sence eğer istediklerini elde edemezsen olabilecek en kötü şey nedir?" dedi. Ben de "Başarısız olurum" diye cevapladım. Sorularına devam etti. Sonra ne? Sonra ne olur? Kendimi başaramadığım için çok kızarım. Sonra etrafımdakiler benimle dalga geçer. Nasıl dalga geçerler? Biz sana Amerika'da yapamazsın demiştik derler. Sonra ne olur? Bozulurum. Sonra en sonunda zıvanadan çıktım ve sonrası bu işte yahu, bir bok olmaz. Hayatıma aynen devam ederim diye bağırmaya başladım. Ben bağırırken hocam epey eğleniyordu. Bir yandan bağırırken bir yandan da rahatlamaya başlamıştım. Çünkü enine boyuna düşününce farkına vardım ki aslında korktuğum şey o kadar da korkunç değildi. Hangi arkadaşım cidden beni eleştirir ya da dalga geçerdi ki? Bunu yapacak olanlar da zaten arkadaşım diyebileceğim kişiler olamazdı. Bu düşünceyle ilk defa yüzleştikten sonra korkularım yavaş yavaş yok olmaya ve yerini heyecana bırakmaya başlamıştı. Her geçen gün egomu "eh olmazsa olmaz ne yapayım" cümlesiyle ikna edip bir yandan da "bak etrafında bir sürü aksanlı oyuncu var, onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim" diyordum. Bir süre sonra ilk başrol teklifimi aldım. Rol için bilmem kaç Amerikalı arasından seçildim. Çünkü karakterin Orta Doğu aksanı ile İngilizce konuşması gerekiyordu. Komik. Aslında değil, ben olasılıklara kendimi açtığım an evren işini daha rahat yapabilir hale geldi. Film setinde tanıştığım yardımcı yönetmenle çok güzel bir dostluk kurmuştuk. Film bittikten yaklaşık bir yıl kadar sonra kendisi bir film çekti ve ben Amerikalı bir polis oynadım. Birlikte geçirdiğimiz süre içinde istediğim zaman İngilizceyi aksansız konuşabildiğimi fark etmişti. Beni istediğim role taşıyan, o ana kadar oynamaktan hep kaçtığım, aksanlı oynamam gereken rol olmuştu. İronik değil mi? Ego sizin arkadaşınız, sizi tamamlayan bir parça. Tıpkı siyah beyaz bir resim gibi düşünün kendinizi. Bu resmi var eden siyah ve beyazın uyumlu karışımıdır. Size beyaz, egoya siyah diyelim. Eğer sadece siz olsaydınız, yani egonuz olmasaydı, şöyle görünürdünüz. Beyaz bir sayfa. Sadece siz, ego olmadan, sadece beyaz ya da sadece egodan ibaret olduğunuzu düşünün. Yani siz hiç işin içinde değilsiniz. Ego bütün kontrolü ele geçirmiş durumda. Sadece ego siz olmadan, sadece siyah bir sayfa. Güzel olan ego ile benliğin arasındaki uyumu sağlayabilmek ve bu karışımdan güzel bir resim ortaya çıkartabilmek. Beyaz bir kağıdın üzerine resim yapabilmek için siyah kullanmak zorundasınız. İlerleyen kısımlarda başka örneklerle egoyu ve küçükken aldığı kararları size daha bile detaylı açıklayacağım. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 62.